Ayrım 2. Peygamberin son 5 günü. Sayfa 15. Biri uzlaşmaz, biri Marksçı ozan, öteki büyük bir kapitalist olmadan önce Rahmi Sönmez'le Fehmi Gülmez birbirine öylesine yakındı ki mahallede ve okulda hemen herkes siyamlı ikizlere benzetirdi onları. Benzetme sıradan olduğu ölçüde de aşırıydı kuşkusuz. Ancak doğru bir yanı da yok değildi. Bu çocuklar neredeyse doğuştan yargılıydı birbirine. İkisi de doğma büyüme Üsküdarlıydı. Aynı sokakta Rahmilerinki sağda, Fehmilerinki solda olmak üzere yan yana cezaya dikilmiş iki yaşlı ikizi andıran, kararmış, beli bükülmüş iki ahşap evde oturuyor, böylece başka yerde birlikte değillerse günün her saatinde birbirlerini görebiliyorlardı. Üstelik bahçelerini ayıran çitler çoktan dağılmış olduğundan buluşmak için sokağa çıkmaları bile gerekmiyordu. Öte yandan Rahmi Sönmez'in babası Üsküdar çarşısında sobacılık, Fehmi Gülmez'in babası bitişik dükkanda terzilik yapıyor, dinden politikaya değin her konuda anlaştıkları için de yokuşu her sabah birlikte inip her akşam birlikte çıkıyor, bütün cumaları camide yan yana kılıyor, bütün öğle yemeklerini birbirlerinin sefer taslarının içerikleriyle çeşitlendiriyor, haftada birkaç gece de oğullarını kucaklarına, eşlerini yanlarına alıp birbirlerine akşam oturmasına geliyorlardı. Kısacası Rahmi Sönmez'le Fehmi Gülmez daha kendileri doğmadan önce başlamış bir arkadaşlığı sürdürdüler bir bakıma. Ancak daha ilk yıllarda sürdürmekten de fazlasını yaparak benzerine az rastlanır bir dostluğa dönüştürdüler bu arkadaşlığı. Sokakta, çarşıda, oyun alanında birbirlerine her zaman arka çıktılar. İlkokulda, ortaokulda, lisede hep aynı sırada oturup aynı takımda oynadılar. Hep aynı takımı, Fenerbahçe'yi tutup aynı görüşü savundular. Bir gün ilkokulda Fehmi'nin bir yaramazlığı nedeniyle Rahmi'ye gösterişli bir cetvel dayağı çeken Hulusi öğretmenin arkadan gelen uyarılar karşısında dudak bükerek "Ha Rahmi Sönmez, ha Fehmi Gülmez, al birini vur ötekine." demesinin de gösterdiği gibi birbirlerinden ayrılmamakla kalmıyorlardı, seçilemiyorlardı da. Neden? Evleri gibi kafaları ve bedenleri de benzeştiği için mi? Hayır, tersine Rahmi Sönmez'le Fehmi Gülmez, bedensel görünüşleri ve kafa yapılarıyla birbirlerinin tam karşıtıydılar neredeyse. Ancak derslerde, oyunlarda ve kavgalarda birbirlerini öyle bir bütünlüyorlardı ki, karşıtlık bir tür özdeşliğe dönüşüyor, düşüncelerde Rahmi Sönmez ister istemez Fehmi Gülmez'i, Fehmi Gülmez ister istemez Rahmi Sönmez'i çağrıştırıyordu. Ama hemen belirtmek gerekir ki başlangıçta bu bütünleşimin ağır yükü Rahmi Sönmez'in sırtındaydı. R'leri bebekler gibi söylemesine, daha doğrusu söyleyememesine karşın yaşıtlarının en irisi olması nedeniyle hiç kimse yüzüne karşı gülmeyi göze alamadığından, kendisi de kavgadan hiç mi hiç hoşlanmadığından kimseyle dalaşmak durumunda kalmıyor, buna karşılık arkadaşı bir karış boyuna bakmadan önüne gelenle maraza çıkardığı, hemen her kavgada da altta kaldığı için Rahmi Sönmez istemeye istemeye bir takım çocukları tartaklamak, daha da kötüsü zaman zaman zavallıların ellerini tutarak ona dövdürtmek zorunda kalıyor, böylece bedensel üstünlüğünü kendisinden çok arkadaşı kullanıyordu. Arkadaşının gene bol bol yararlandığı bir başka üstünlükse Rahmi Sönmez'in olağan dışı belleğiydi. Daha birinci sınıfta bütün çarpım tablosunu su gibi ezbere biliyor, bölme dışında bütün işlemleri şaşırtıcı bir çabuklukla yapıyor, yalnızca ABC'yi değil okuma kitabını ve sınıf dergilerini de tek bir yinelemeden sonra bülbül gibi okuyordu. İkinci sınıfta bu üstünlüğe herkese parmak ısırtan şiir ezberleme tutkusu, üçüncü sınıftaysa bölme becerisi eklendi. Dergilerde ya da yukarı sınıfların kitaplarında bir kahramanlık şiiri buldu mu kaşla göz arasında ezberleyip duyarak okumaya başlıyor, 5. sınıf öğrencilerinin bile kolay kolay sonuçlandıramadıkları 8-10 rakamlı çarpma ve bölmeleri bir çırpıda tamamlayıveriyordu. Bu durumda bütün matematik sınavlarında kağıdını Fehmi'nin önüne doğru iterek ya da gereksinim duyduğu sonuçları kulağına fısıldayarak yeteneğinden onun da yararlanmasını sağladığına, hayat bilgisi, tarih, coğrafya gibi ezberleme yeteneği gerektiren derslerin sınavlarında da aynı ölçüde cömert davrandığına göre öğrenim hem kendisinin hem Fehmi Gülmez'in önünde bir tozlu yola dönüşüyordu. Şu var ki 3. sınıftan sonra neredeyse kusursuz bir denge kuruldu iki arkadaş arasında. Rahmi Sönmez, hayat bilgisi, tarih, coğrafya derslerinde erişilmez üstünlüğünü hep sürdürmekle birlikte kafasını biraz zorlamasını gerektiren bir konuyla karşılaştı mı zınk diye duruveriyor, sıradan bir matematik problemini hemen herkesin üstesinden gelebileceği bir dil bilgisi çözümlemesini sonuçlandırıncaya dek akla karayı seçiyordu. Ancak ilginç bir rastlantıyla bu konularda da Fehmi Gülmez öne çıktı. İşlemleri bir başkasının üstlenmesi koşuluyla en çetrefil havuz musluk problemlerini bile bir çırpıda çözüveriyor, belleğine yerleştirmesi uzunca bir zaman almakla birlikte en karmaşık konuları kavraması için bir kez dinlemesi yetiyordu. Böylece sınavda bir problem verilince Fehmi Rahmi'ye yapılacak işlemleri gösterdi, Rahmi de Fehmi'ye bu işlemlerin sonuçlarını verdi. Başka sınavlarda Rahmi Fehmi'yi anımsayamadığı tarihleri, tanımları, başkent ve padişah adlarını fısıldadı. Fehmi de sınıfta ve evde Rahmi'nin ders konularını kavrayıp bağlamlarını oturtmasına yardımcı oldu. Bu ilginç bütünleşim sonucu ta lisenin sonuna dek sınıflarının en parlak öğrencileri olarak kaldılar. Bununla da yetinmediler, yaz tatillerinde babalarının ayrıcalıklı çırakları olarak harçlıklarını çıkardıkları Üsküdar çarşısında Rahmi Fehmi'nin açığını kapatacak ölçüde terzilik, Fehmi Rahmi'nin açığını kapatacak ölçüde tenekecilik öğrendi. Ancak lise birden sonra babalarının dükkanlarında korkunç sıkılmaya başladılar. Şimdi liseye yeni atanan genç yazın öğretmeninin her ikisini de aynı ölçüde büyüleyen etkisi altında dizginlenmez bir yazın tutkusuyla yanıp tutuşuyorlardı. Kolaylıkla kestirilebileceği gibi bu alanda da birbirlerini bütünlemeye yöneldiler hemen. Fehmi Gülmez eleştirmen, Rahmi Sönmez ozan olmaya karar verdi. Ancak her ikisi de çocukluk günlerinin kahramanlık yazınından uzaktı şimdi. Yazın öğretmenleri toplumsal bir ereğe destek olmayan bir yazının hiçbir biçimde çağdaş sayılamayacağını, bu toplumsal ereğin de tarihin durdurulmaz akışına uygun olarak insanlığı sınıfsız bir dünya toplumuna götürecek evrensel devrimi gerçekleştirmek olduğunu vurguladığından, çağdaşlık gereği çağdaş dergileri izliyor ve gene çağdaşlık gereği başta Nazım Hikmet olmak üzere toplumcu ya da toplumsal gerçekçi ozan ve yazarların yapıtlarını yercesine okuyarak onların açtıkları çığırdan gitmek istiyor, hem kuramsal ve uygulayımsal eksikliklerini gidermek hem de yazın dışında kalan şeylere harcadıkları zamanın acısını çıkarmak amacıyla İkide bir yazının özü ve işlevi konusunda karşılıklı yorumlara girişiyor, büyük ustaları gibi güle, bülbüle, ruha, mehtaba falan filan karnımız tok deyip insanı Marksisto-Leninist şuurla devinmesi gereken 30 kilo kemik, 7 litre kan, 1-2 kilometre kadar damar, adele, et, sinir ve deri, dünyayı her tırnağında bin manda kuvveti demirleşen makinalarla yırtılıp deşilerek yalnızca 77 katlı betonerme dağlarıyla gölgelenen, uçsuz bucaksız bir beton düzlük olmayı düşleyen mazojist bir uzam biçiminde düşünerek yarının insanının ve yarının dünyasının kurulmasına katkıda bulunmanın aydının ve sanatçının temel görevi olduğu sonucunda birleşiyorlardı. Böylece Fehmi Gülmez, yazın etkinlikleri için özel olarak aldığı iki kareli defterin birinde yoksul halkın sorunlarına eğilen yazar ve ozanları değerlendirdi, ikincisinde güzelin ancak yararlı olduğu ölçüde geçerlilik kazandığı varsayımından yola çıkarak sanatçının bir yandan sınıfsız cemiyeti kurana kadar halkın güncel sorunlarına ışık tutmak, öbür yandan oyuncularına kolektivizmin temiz optimizmini oynatacak rejisörü ve 21. asrın mühendis bestekarını beklemeden geleceğin bugünden daha güzel olacağına ilişkin ipuçları vermek zorunda olduğu konusunda bol örnekli bir kuram geliştirdi. Rahmi Sönmez de kırmızı saten kapaklı hatıra defterinde her gün biraz daha çoğalan uzunlu kısalı şiirlerle bu kuramı uygulamaya çalıştı. Masasının başına geçip de kurşun kalemi eline aldı mı, eşsiz belleğinde daha önce okuduğu şiirlerden, öykülerden, gazete haberlerinden, Fehmi'nin denemelerinden, yazın öğretmeniyle konuşmalarından, sayısız öğeler birbirine yansayıp ışıldamaya başlıyor, kendisine de bunlardan birini ya da birkaçını seçip gene belleğinde beliren çağdaş uyumlar içinde sayfalara dökmek kalıyordu. Bunun sonucu olarak gönül verdiği ağa kızını kaçırmaya kalktığı için başına gelmedik dert kalmayan yoksul ve topraksız köylünün baş kaldırtıcı yaşam serüveninden, dokuma fabrikasında kolunu makineye kaptırdıktan sonra sözlüsünden bucak bucak kaçmaya başlayan zeyrekli işçinin acıklı öyküsüne dek çağdaş ozan ve öykücülerin bütün gözde konularını bir kez daha değerlendiriyor, ancak bunu yaparken her zaman kesin çözümler getirmese bile araya geleceğin bugünden daha mutlu olacağını sezdirecek öğeler sokuşturmayı hiçbir zaman unutmuyordu. Görüldüğü gibi dizgeyi çok iyi kavramışlardı. Buna koşut olarak yaratım çabaları da belirli bir başarı düzeyine ulaşmış olmalıydı ki, daha lisenin ikinci yılında Rahmi Sönmez bir yandan okula gidip bir yandan simit satarak yatalak anasına bakan, sonra bir gün muhallebiciye girip dondurmalı kazandibi yiyeceği tuttu diye bir türlü kendini bağışlayamayan küçük taş kasaplıdan söz eden dokunaklı şiirini, Fehmi Gülmez de çağdaş yazınımızda çocuk izleyine yeterince yer verilmemesinden yakındıktan sonra bu izleyin gelecek güzel günler konusunda ipuçları vermeye çok elverişli olduğunu savunan kısa ve özlü denemesini dönemin en gözü pek yazın dergilerinden birinde yayımlanmış gördü. Söz konusu dergi hemen ertesi ay kapandığı için o yıl başka yapıt yayınlayamadılar. Ama bu bile yaşamlarında küçük bir devrim oldu. Birinci olarak nicedir Rahmi'nin sözlü ve yazılı yakarmalarına hiç kulak asmaz görünen Zarife ile Fehmi'nin aynı türden girişimleri karşısında aynı aldırmazlığı sürdüren Betül, bu mutlu olaydan sonra direnmeye son vererek iki dostla ayrılmaz bir dörtlü oluşturup onlarla sık sık sinemalara, yazlık kahvelere gitmeye, hatta Sevda Tepesi'nde onlarla el ele dolaşmaya başladılar. İkinci olarak yazınsal üretimleri en az iki katına çıktı. Üçüncü olarak yeni yayın döneminde ne de olsa belirli bir aşamayı geride bırakmış genç yetenekler olarak görüldüklerinden iki dostun yapıtlarının birkaç sayı çıkıp batan, batmayınca devlet gücüyle kapatılan irili ufaklı yazın dergilerinde sık sık boy göstermesi çevrelerinde kimseyi şaşırtmaz oldu. Bir taşra dergisinin ilk sayısının dergiler arasında sayfasında her ikisinden de övgüyle söz edildiği, oldukça tanınmış bir ozanın Ankara'dan Rahmi Sönmez'e mektup yazarak bir günümüz Türk şiiri seçkisi hazırlamakta olduğunu muştuladıktan sonra kendisinden söz konusu seçkide kullanılmak üzere parlak kağıda basılmış 6-9'luk bir fotoğrafla dize sayısı 15'i geçmeyen 3 şiir, basın masraflarına katkı olarak da 7,5 Türk lirası istediği düşünülürse artık belirli bir üne erdikleri bile söylenebilirdi. Yazık ki yazın ve gönül işleri yönünden bayağı parlak geçeceğe benzeyen bu yıl başka açılardan tatsız mı tatsızdı. Her şey birdenbire mi olmuştu, yoksa gerçeği her şey olup bittikten sonra mı görüyordu bilemiyordu, ama babası artık ipliği iğneye geçiremediği, dükkanla ev arasındaki uzun ve dik yokuşu çıkacak gücü de kalmadığı için işini küçük oğluyla kalfasına bıraktığından Fehmi kitap harcamalarını bile kısmak zorunda kaldı. Rahmi'ye gelince şiirlerinde anlattığı acıklı öykülerden de acıklı durumlarla karşılaştı. Bitirme sınavlarını 6 hafta kala annesini yitirdi. Son olgunluk sınavını başarıyla verdiği günün akşamında da babasını çini sobanın yanındaki kocaman koltuğunda son uykusuna dalmış buldu. Rahmi ile Fehmi artık iyiden iyiye ısındıkları yazın evreninden uzaklaşmayı uslarına getirmediler. Ama bu zor koşullar içinde kendilerini tümüyle yazın etkinliklerine adamaları da söz konusu olamazdı. Ölünceye dek bırakmayacaklarına and içtikleri Zarife ile Betül'e karşı sorumlulukları vardı. Böylece yaklaşık 2,5 ay süresince Rahmi şiirlerini babasının dükkanında bu boğucu sıcaklarda bir türlü gelmek bilmeyen soba alıcılarını beklerken yazdıktan, Fehmi kuramlarını bitişik dükkanda teyel çekerek geliştirmeye çalıştıktan sonra ikisi de önce askerliği aradan çıkarmaya karar verdiler. İlk kez böyle ayrıldılar birbirlerinden. Rahmi Sönmez İstanbul'da kaldı, Fehmi Gülmez Polatlı'ya gitti. Ama askerlik dönüşü bu bir yıllık uzaklığın acısını çıkardıktan sonra Zarife ile Betül'ü de aralarına alıp kafa kafaya vererek bundan böyle ayrılığa hiçbir biçimde olanak bırakmayacak, ortak bir gelecek kurmak üzere ateşli görüşmelere hatta tartışmalara giriştiler. Uzun süre baba mesleklerine hemen ve dört elle sarılarak sevgilileriyle en kısa zamanda evlenmekle bu mutluluğu 4-5 yıl erteleyerek yüksek öğrenime başlamak arasında bocaladılar. Sonunda kızların özverili çıkışlarının da etkisiyle kesin karara varıldı. Gerek şiir gerek eleştiri her şeyden önce köklü bilgi gerektirdiğine göre öğrenimlerini ne pahasına olursa olsun sürdüreceklerdi. Rahmi Sönmez sobacı dükkanını satıp parasını bankaya koyarak bununla en az 4 yıl geçinmeye çalışacak. Fehmi Gülmezse bir yandan terzilik yapıp bir yandan üniversiteye gidecekti. Öğrenimlerini nerede sürdüreceklerine gelince bu konuda uzun boylu tartışmaları gerekmedi. Ustaların önemle vurguladıkları gibi çağımızın gerçeği özellikle ve öncelikle ekonomik olduğuna göre iktisat fakültesine yazılacaklardı. Böylelikle hem birliktelikleri hep aynı biçimde sürecek, hem çağın biliminin uzmanları olacaklar, hem de Fehmi Gülmez'in eleştiri ve denemelerinde sık sık altını çizdiği gerçekçi çözüm yokluğu sorununu hiç değilse kendi açılarından çözüme kavuşturacaklardı. Ancak dersler başlayınca büyük bir düş kırıklığına uğradılar. Dinledikleri bunca hoca arasında ne bir çözüm gösteren vardı ne de çözüme ulaşmak için tutarlı bir eğitişim çabasına girişen. Haftada 5 saat karşılarında buldukları ak saçlı, ufak tefek ve tıpkı Rahmi gibi R'leri es geçen bir adam, bir bakkal Ahmet Efendi ile toptancı Mehmet Bey tutturmuş, bu iki adam arasındaki düssel alışverişlerin defterlerini tutarak uykularını getiriyor, sınıfa hep cübbeyle gelen, kocaman kafalı, dikdörtgen yüzlü bir profesör, ağlamaklı bir sesle çağımızın baş sorunları bunlarmış gibi evlenme, boşanma edimlerinden, kalıt haklarından söz ediyor, bir başkası Osmanlı ordusu Kanuni Sultan Süleyman komutasında Viyana'ya doğru yola çıkarken kaç çuval un, kaç çuval pirinç, kaç okka soğan yüklendiğini anlatmakla bilimin doruğuna ulaştığını sanıyor, daha bir başkası Marx'ın adını anmadan hatta kuramını özetleme çabasına bile girişmeden öngörülerini tek tek çürütmeye kalkıyordu. Rahmi ile Fehmi bütün bu öykünüleri dudak bükerek dinliyor, bu adamlar profesörse bizim Haydarpaşa'daki hocaları toptan ordinarius yapmak gerekir diye homurdanıyorlardı. Sık sık dile getirdikleri bir başka gözlem, Nazım'ın şiirlerinin bu öykünülerden çok daha fazla ekonomi politik bilgisi içerdiğiydi. İktisat fakültesindeki dersleri katlanılır kılan tek etken, sınıfa sırtında tahta düğmeli, deve tüyü bir gocuk, koltuğunun altında ciltli ve kalın kitaplarla gelen, gözlüklü, kıvırcık saçlı, hafiften çilli, ufak tefek bir kızın varlığıydı. Sarı saçları, mavi gözleri, gümüş çerçeveli yuvarlak camlı gözlüğü, hepsi de yabancı dillerde yazılıp yabancı ülkelerde basılmış kitapları, kendine özgü bakışları, duruşları ve devinileriyle bir sanatçı havası taşıdığından mı? Yoksa yalnızca bir uzaksıllık, bir yabancılık, bir erişilmezlik izlenimi yarattığından mı? Nedir? Elden geldiğince yakınına oturarak ders boyunca gözlerini ona dikiyor, en küçük devinisini bile kaçırmıyorlardı. Ama hepsi buydu. Zarife ile Betül'e karşı sorumluluklarının ellerini kollarını bağlaması bir yana, bu kız öyle kolay kolay yanına yaklaşılabilecek kızlardan değildi. Sınıfta birçok kişi denemişti bunu, ancak garip çekiciliğine ters düşen, soğuk, kımıldısız, aşağılayıcı bir bakış dışında herhangi bir yanıt almayı başaran çıkmadığından bir daha üsteleyen olmamıştı. Şu var ki sınıfın çapkınları bu kendine özgü terslemenin acısını dolaylı yoldan çıkarmaya yönelmiş, böylece kitabını açışından gözlüğünü düzeltişine dek her devinisini bir öykünme, gocuğundan pabucuna dek her şeyini alay konusu yapmış, adının Feride olduğunu öğrendikten sonra başına bir de çalı kuşu ekleyerek çalı kuşu Feride aşağı, çalı kuşu Feride yukarı, her konuyu ona ilişkin şakalar yapma yolunda bir araç olarak değerlendirmeye başlamışlardı. Rahmi ile Fehmi'ye gelince bu davranışları bir tür kutsala saygısızlık olarak görüyorlardı. Onlar için Feride bu bunaltıcı ortamda ikinci kez görülmesi bile bir mucize sayılabilecek bir eşsiz düştü. Onunla günde birkaç saat aynı çatı altında bulunmak bile küçümsenmeyecek bir erinç sayılmalıydı. İkinci ayrımın sonu sayfa 23.